Ayrım 15.
Sayfa 149. Adnan Bey Hoca Efendi'nin istediği kıvama gelebileceğini fark etti. Artık söyleyeceklerinin dozunu arttırabilirdi. Sıradan insan mutluluğu tanımaz. Sadece keyiflenmeyi bilir. Mutluluk bedel ödenerek yaşanabilen bir duygudur. Hoca Efendi minberde vaaz ettiği günlerin havasına döndü. Karşısındaki cemaati istediği düşüncenin etrafında topluyor ve küçümsenen insanların yaşamını istediği yönde biçimlendiriyor, biraz da renk katıyordu. Adnan Bey'in dediği doğruydu. Hayatın bir asude ritmi, bir de arka yüzündeki istisnai heyecanı vardı. Bu heyecan, ahiretin sükunetine kadar insanı hayata bağlayan alemdeki tahammülün tarifiydi. Şimdi bu tarifle Adnan Bey'in üzerine yürümek istedi. Sevgili Çakır Beylim, hayatı alemin hiddetiyle değil, biraz da ahiretin sükunetinde düşünün. Belki de ömür dediğin... Adnan Bey cümlenin tamamlanmasını beklemeden cevapladı. Mistik terbiyenin seviyeli mümessiline bir dünyevi hatırlatma lezzeti tattırmak istiyordu. Hoca Efendi, ne ahiretin sükuneti, ne alemin hiddeti gidenleri getirmiyor. Hiçbir şey artık gözümü korkutmuyor. Siyasette yol bazen ölüme kadar uzanır. Hoca Efendi güldü, sakalını sıvazladı. Gözü korkmayan adam olmanın sadece şöhretli bir ağa imtiyazı olmadığını hatırlatan ifadeyle tartışmaya noktayı koydu. Sevgili Çakır Beylim, imam olduğuma bakıp aldanma. Ben ahiretin değil, bu alemin adamıyım. Hadi eyvallah. Kapıya doğru yürürken Adnan Bey'in söylediklerinden rahatsız oldu. Gönül alıcı bir iki sözle hocayı durdurmak istedi. Gel hocam, telaşlanma, ahiret bize henüz çok uzak. Hoca Efendi güldü. Haklısın Çakır Beylim, lakin asude hayat bir inzivayı karıştırma. Adnan Bey irkildi. Kendisini adeta miskinler tekkesini mensubu gören Hoca Efendi'nin sözlerini ağır buldu. Hayatın hem asude ritmini hem istisnai lezzetini yaşamış olmanın rahatlığı içindeydi. Hoca Efendi'nin sözlerini haksız verilmiş karar hiddetiyle reddetti. Hayır, bunlar doğru değil. Hoca Efendi'nin biraz da alaycı dille söylediği gibi inzivada olduğu söylenemezdi. Çakır Beyli de asude bir hayatın hakkını veriyor ama için için patlamaya hazır bir volkan gibi kendini yetiştiriyordu. Cumhuriyet henüz 3 yaşındaydı. Emekleme yıllarını tamamladığında Adnan Bey, Çakır Beyli ağası olarak olgunlaşmış deney ve yetenekleriyle siyasetin dağdağlı hayatına talip olacaktı. Bu maya içinde vardı. Hayır, bunlar vatan haini değildir derken bu sabah asılan 4 insanın vatana hizmet ettiği yılların muhasebesini yaparak verdiği hükmü haykırıyordu. Bu sefer daha cesur bir sesle tekrarladı. Hayır, bunlar doğru değil. Doğru olmayan neydi? Adnan Bey hangi gerçeğin sırdaşlığında söylenenlerin doğru olmadığını haykıracaktı? Mustafa Kemal'in canına kasteden 3-5 gözü dönmüş katilin suikastıyla bu sabah asılan 4 ittihatçının aynı tertip içinde olduklarını düşünmek Adnan Bey'in içine sindirebildiği hüküm olamazdı. 26 Ağustos gece sabaha karşı dar ağacına çıkarılan 4 ittihatçının memleketini, milletini seven vatanperverler olduğuna inanmıştı. Hiçbir hüküm bu inancını değiştiremezdi. Elbette ki insan olarak hataları olabilirdi. Ama vatan haini olduklarına kimse inanmazdı. Gazi bile vatan haini olduklarına inanmaz diye içinden geçirdi. Bunu bir teselli gibi söylemek istemiş, sonra sadece kendi içinde sükunet arayan sabrıyla susup saklı tutmuştu. Cebeci hapishanesinin önünde adeta bir hiddet teşhiri gibi gerçekleştirilen infaz, Adnan Bey'in beklediği cumhuriyet bekası olamazdı. Doktor Nazım'ın Selanik Belediye Hastanesi'nde karşılaştığı bir fahişenin ölüm anında söylediği sözleri hatırladı. Güzel Yosma, karantinanın kuytu köşesinde hayata veda ederken Doktor Nazım'ın kulağına fısıldamıştı. Bir insanın mesut ölmesiyle müstehri ölmesi farklı şeylerdir, doktor. Adnan Bey bu sözün gerçeğinde mükemmel bir Doktor Nazım tarifi bulmuştu. Bu Doktor Nazım artık yoktu. Ebediyetin koynunda müsteri olduğuna inanıyordu. Onu ilk tanıdığı günleri hatırladı. Uzak bir akraba saygısı içinde tanımış ve hayran olmuştu. Doktor Nazım, İttihat Terakki'nin ruhuydu. Bedeniydi, zihniydi. Bütün heyecanlar, bütün ümitler Doktor Nazım'ın tavrına ve kararına göre değerlendiriliyor, İstanbul'un her hareketi Nazım'ın yorumlarına göre biçimlendiriliyordu. Doktor Nazım Vardar Ovası'nın İzmir'deki mümessiliydi. Adnan Bey, Doktor Nazım'ı İzmir'de İttihat Terakki Lisesi'ne gittiği yıllarda tanımıştı. Tütüncü Yakup adıyla kendini gizleyen bu iddialı ittihatçı, İzmir'in bir kenar mahallesinde bir hareketi hadise olan dev adam hüviyeti kazanmıştı. Görünüşü belki biraz kaba, tavırları sinirli, kılığı pejmürde, düşüncelerinde inatçıydı ama vatanperverliği tartışılmayacak kadar sağlam ve seviyeliydi. İlk gördüğü gün verdiği hükmü hiç değiştirmemişti. Doktor Nazım da ne kibirden ne tavazudan söz etmek mümkün değildi. O sadece doğru bildiğinin arkasından koşan yürekli bir mücadeleciydi. Demir gibi sağlam bir seccesi olduğuna yemin edebilirdi. Adnan Bey gençlik hatıralarının tazeliğinde heyecanlanmış ve bir haksızlık işlendiğine hükmetmişti. İzmir'in serin akşamlarında bir küçük kahvenin tahta sandalyelerine oturup Ethem'le tartıştıkları geceler her ikisinin de ruhunda ve zihninde bir vatan coğrafyası yaratılmıştı. Adnan Bey daha sonraki yıllarda bu uzak akrabanın macerasını adeta bir derviş tevekkülüyle dinlemiş ve sağlam bir vatan kültürü kazanmıştı. Adnan Bey Türkçülüğü savunduğu akşamlarda Doktor Nazım'ın terbiyesinde yetişen aile büyüklerinin inatçı bir Osmanlı savunuculuğuna büründüklerini görmüştü. Kim ne derse desin Doktor Nazım dürüst, disiplinli, cesur ve mantıklı bir Osmanlı aydınıydı. Böyle bir karakterin vatanı kurtaran gaziye suikast yapması düşünülemezdi. Adnan Bey hatıralarını başka yöne çevirdi. İttihat Terakki Lisesi'ndeki talebelik yıllarında şöhretini duyduğu Cavit Bey'in de gaziye karşı suikast hazırlayıcısı olacağı ihtimali vermiyordu. Düşüncelerini birisine haykırması gerekiyordu. Hoca Efendi'yi aradı. Anadolu terbiyesinin olgunlaştırdığı imam bahçenin en kuytu köşesinde gümüş tabakasını açmış, keyifle sigara sarıyordu. Adnan Bey duyduğu sözlerden rahatsız oldu. Hoca Efendi biraz evvel kendisine söylediği hükümlerden vazgeçmiş, sanki bir fetva veriyormuş gibi Nazım'ı ve Cavid'i suçluyordu. Adnan Bey'i görünce durakladı ama tavrındaki pişkinliği gizlemek yerine daha sevimsiz bir manzara içinde teklifte bulundu. ''Buyurun Çakır Beylim, herkese sizin ne kadar vatansever olduğunuzu anlatıyordum.'' Adnan Bey irkildi ve sözlerini tamamladı. ''Biliyor musun hocam, sen ne ahiretin ne alemin nimetlerine rıza gösterecek sabırda değilsin. Sabır, seviyeli adamların halidir.'' Yıllardır Aydın'da görülmemiş bir rüzgar çıktı. Bahçenin tertelerini altüst etti. Sonra şimşekler çaktı, sonra yağmurlar boşandı. Kulüp bahçesindekiler çil yavrusu gibi dağıldılar. Müesser sabahın erken saatinde uyanmış, hazırlıklarını tamamlamıştı. Alınan habere göre topçu Fuat ve arkadaşları Balıkesir üzerinden İzmir'e geleceklerdi. Aydın'a gelip gelmeyeceği henüz belli değildi. Ama bir özlemin Fuat'ı kavurduğu müesserin kulağına fısıldanmıştı. Fuat'ın hasreti bereketlidir. Müesser bu bereketin bir gün yüzüne güleceğinin hasretini duymuş, sonra sabırlı kadın kararlılığıyla mücadelenin sonuna kadar hiçbir şeyin sızmaması için kendini zincirlemişti. Zengin toprak sahipleri palazlanmış kurnaz esnaf, taşrada hanedanlık ilan etmiş varlıklı eşraf ve bu kadronun talebini vazife telakki eden memuriyet ahlakındaki zaaf bir gün mutlaka yıkılacaktı. Fuat'ı bu ordunun başkumandanı gibi görüyordu. Topçu Fuat, hiç kimsenin şüphesi olmasın ki ilk fırsatta bu düzenin ahlaksızlığını topa tutacak ve yerle bir edecekti. Zanaatın ve ticaretin kurumsallaştırdığı şehir ekonomisinde henüz insan idrakinin terbiyesi yoktu. Sabırla beklenen işte bu terbiyeydi. Adnan Bey aynı akşam Hoca Efendi ile karşılaştı. Artık eski itibarında olmayan birine ne yapılması gerekiyorsa öyle davranacak ve bu kez bugün görmüş sandığı Çineli imamı görmezlikten gelecekti. Başını çevirip yürüdü. Hoca Efendi işin farkındaydı. Tehlikenin sezildiği yerde olduğundan farklı görünmeyi bir meslek terbiyesi olarak almış ve bu tavrının asıl karakterini yansıtan gerçek değer olmadığını Adnan Bey'e anlatmak istemişti. Görmezlikten gelme Çakır Beylim. Benimle senin hayat terbiyeni bir sayman doğru olmaz. Üstelik adil de değil. Sen her hükmünde isabet olduğuna inandırılmış bir iltifat ve itibar evladısın. Ben ayakta kalmak için adamına göre iltifat etmekte zorundayım. sende insanların karakterleri mana taşıyor. Bende her karakter farklı ihtimale, tehdide dönüşüyor. Adnan Bey'e biraz daha yanaştı. Sesinde alttan alan kurnazlık vardı. Bu kadar böbürlenme Çakır Bey'im. Herkesin nabzına göre şerbet vermek ahlaksızlık değildir. Tedbirli olmanın zararını görmedim. Adnan Bey'in bu açıklamaya itibarı yoktu. Hoca Efendi'yi haksız da bulmuyordu. Kötü günler yaşanıyordu. Böyle belirsizlikler içinde insanlar asıl tavırlarından sıyrılıp, ihtiyaç duyulan davranışlarla kimsenin kızgınlığını çekmeden sakin günlere kadar ayakta kalabilirlerdi. Bu yüzden Hoca Efendi'yi bağışlıyor ama ittihatçı hesaplaşmasının dar ağacına çektiği siyasetçileri unutamıyordu. Bunların hesabını soracak kadar ünlü ve hazırlıklı da değildi. Cesaretin tek başına yetmediğini görmüş ve bu eksikliğin acısını derinden duymuştu. Derin bir esef içinde konuşmuş ve sözleriyle çok kişiyi tedirgin etmişti. Yine de asılanların arkasından iyi sözlerle hayranlık belirten birkaç kişinin çıkmasını beklemişti. Bunu pişkin kasaba imamına aktarıp rahatlamak istedi. Sesi sertti. Sen bu sabah asılanları tanır mısın? Ne kıratta adamlar olduğunu bilir misin? Bunu kavramaya cesaretin var mı? Bu cümlede bir soru merakı değil, bir azarlama asabiyeti vardı. Çineli imam hiç alınganlık göstermedi. Aksine biraz ileri gidip, belki de evsafının daha iyi tanınması için fırsat saydı. Çakır Bey'im, seni iyi tanıyorum. Dostların kadar çekemeyenlerin de var. Seni biraz da onlardan dinledim. Asılanları iyi bilirim. Benim de içimde bir zamanlar itaatçilik hevesi vardı. Baktım ki evsafın bu iddiaya uygun değil, kendime daha sakin bir üslup seçtim. Adnan Bey, bir insanın bu kadar çok ve karşıt fikir içinde hepsine birden nasıl olup da itibar gösterdiğini hayretle karşılıyor, ancak sorup vakit kaybetmek istemiyordu. Hoca Efendi, Adnan Bey'in aklından bu sualin geçtiğini hissedip, sorulmasına hacet görmeden cevaplamak ihtiyacı duymuştu. Biliyor musun Çakır Bey'im? Şu koca aydında iştirak oyuncuların felsefesini benim kadar kavramış birini bulamazsın. Oturup bu işin aslını anlatsam bir sürü aydın eşrafı kendisini koyu bir cehaletin girdabında bulur. Çineli giderek derinliğini açıyordu. Sözlerinde zaman zaman nezaketi aşan ifadeler olsa bile temas ettiği her konuda hazırlıklı olduğu izlenimini yaratıyordu. Şaşırma Çakır Bey'im. Ben Şefik Hüsnü ile vicdan ve menfaat münakaşası yapmış adamım. Buna Aydın'da kimse cesaret edemedi. Adnan Bey'i böylesine etkileyebileceğine ihtimal vermemişti. Şimdi istediği noktaya yaklaştığını görüyordu. Eğer Çakıl Beyli'nin bütün sorularına cevap verecek sabrı gösterirse, bir daha karşılıklı münakaşa imkanı bulamayacağını da hissetmişti. Sert bir hükümle işi bitirmek istedi. Sende her şeyi tarihin imbiğinde damıtmak merakı var. Bu ittihatçıların üslubu. Cumhuriyet bu üsluba itibar etmez. Etseydi bugünlere gelmezdi. Hüzünlü bir manzara içinde sesine içli bir titreyiş kattı. Kelimeler artık o mahzun heyecanları korku haline dönüştürmüştü. Bu sabah asılanların macerası bu imbiğin doğru damıtmadığını gösteriyor. İttihatçı kafasıyla cumhuriyet yönetilemeyeceğini ben cemaatimin ruhundan çıkardım. Adnan Bey, Hoca Efendi'nin böylesine tutarlı bir tahlil süzgecinden geçmiş olmasını hayretle izledi. Gerçekten de İttihat Terakki Lisesi'nde her şeyi tarihin süzgecinden geçiren bir tahlil metodunu tanımış, doğrusu bu, pek de sevmişti. Bu üslup olanları tevekkülle karşılamak yerine saygıya çekmek cesareti kazandırıyordu, yine de bu çok bilmiş kasaba imamını köşeye sıkıştırmayı kararlaştırdı. Asılmaları mı gerekirdi? Adnan Bey'in sorusu günün heyecanıyla akla gelen sıradan bir meraktı. İşin derinliğinde bir farklı gerçek gizlenmişti. Kasaba imamı diye küçümsediği Hoca Efendi, siyasetin her bahsinde geçerli bir teşhis ve tahlil meziyeti taşıyordu. Bak Çakır Bey'im, İzmir'de canileri astık. Bu sabah da ittihatçıları. Belki kızgınsın, fakat adil olmaya bak. Bu vicdanı kaybedersen hiçbir fikrinde hürmet görmen mümkün olmaz. Sonra işin en insani gördüğü yanını ortaya çıkartıp Adnan Bey'i itiraz edemeyeceği bir yere getirmek istedi. Nihayet Gazi de insan. Bir insanın kendini savunmasını suç sayan itikat olmaz. Siyaset bu. Kimin başına kimin ne iş getireceği bilinmez. Adnan Bey sesini yükseltti. Bu tavrında biraz da göz korkutucu şahsiyet kazanma arzusu vardı. Geç karşıma şöyle. Otur ve sonuna kadar beni dinle. Bitti deyinceye kadar da ağzını açma. Çineli gösterilen yere oturdu. Sonuna kadar ağzını açmamaya kararlıydı. Sonunda Çakır Beyliği istediği kıvama getireceğini hissediyordu. Tabakasını açtı. Etrafa mis gibi ince kıyılmış tütün kokusu yayıldı. Bitlis'in, Muş'un avuç içi kadar küçük tarlalarında özenle yetiştirilmiş, göz nuruyla kıyılmış tütünü ince kağıda itinayla sarmaya başladı. Gözleri Adnan Bey'in gözlerindeydi. Çakır Beyli karşısındakini tam ölçemediği için sesinin tonunu ve kelimelerin hiddetini ayarlamakta zorlanıyordu. Ne ölçüde sertleşeceği konusunda da rahat değildi. Ölçüyü kaçırırsa bu kasaba imamının hiddetle cevap verip bütün münasebetlerini bozması ihtimali vardı. Attan alırsa bu adamı bir daha dizginleyemeyeceği endişesine kapılmıştı. Orta yolu tutturmaya karar verdi. Bir sürü şey biliyorsun ama tutarlılığını kurmakta zorlanıyorsun. Bir fikir serbest bir zeminle söylenebilirse fikirdir. Zemin sağlam ve dürüst değilse her fikrin suça dönüştürülmesi zor olmaz. Yaranmaya meraklı bir kadronun mevcudiyeti her fikri suç sayabileceği gibi yüceltip göklere de çıkarabilir. Senin anlamadığın bu işte. Sözlerinin burasında durdu. Karşısındakinin kavradığı gerçek acaba sadece kendisinin saadet duydum dediği bencilliği miydi? İzmir duruşmaları sonunda canilerin asıldığı haberini duyunca memnun olmuş ama hiddetin bununla yetinmeyeceğini de kestirmişti. Asıl caniler asıldığında derin bir saadet duygusuyla cumhuriyetin ebediyetine dua ettim. Ama bu sabah yüreğime 4 haşin hançer saplandı. O yağlı ipi sanki kendi boynumda hissettim. Nefeslerinin kesilişini sanki kendi nefesimin kesilişi gibi gırtlağımda hissettim. Şimdi sen kalkmışsın, bana ittihatçı ile cumhuriyetçi nasihatinde gevezelik ediyorsun. Hoca Efendi Adnan Bey'den daha derinlikli bir vaaz bekliyordu. Biraz şaşırdı. Gözlerinde sadece günlük kızgınlığın tahrik ettiği heyecanları görmüş ama fikrinden vazgeçmemişti. Söyleyip söylememekte tereddüt geçirdiği konuyu şimdi açıklayabilirdi. Yanılıyorsun Çakır Beyim. Bu sabah asılanlara senden fazla üzüldüm. Doktor Nazım'ı iyi tanırdım. Hilmi Bey de, Nail Bey de. Müşerref olmadığım tek kişi Cavit Bey'di. Kibirli adamdı. Yakınlaşmak istemedim. Ama hepsi ittihatçıydı. Cumhuriyetçiliğin faziletini kavramak onlara yük geliyordu. Ne gaziye ısınabildiler ne cumhuriyete. Bütün mesele budur. Adnan Bey sabah sorduğu soruyu tekrarladı. Asılmaları mı gerekirdi? Hoca Efendi konuşmanın seyrini değiştirmek gerektiğini anladı. Çakır Beyli öylesine sinirlenmişti ki başka bir izah tarzını kabul etmesi imkansızdı. Değerli Çakır Beylim, cumhuriyet çok kişiyi astı. İttihatçıları astı, İtilafçıları astı, Çerkez'i astı, Kuvayicilerden bile astı, Gazi'nin silah arkadaşlarını astı, Sarıklı yobazları astı, Şeriatçıları astı, Nakşileri astı. Ama dikkat et, tek bir sosyalisti asmadı. Bu bir tesadüf olamaz. Çineli sustu. Sözlerinin Adnan Bey üzerindeki tesirini görmek istedi. Belli ki genç adamı şaşırtmıştı. Bunu bir üstünlük kazanmak ihtiyacıyla değil, fikirlerinin iyi anlaşılması için yapmıştı. Kaldığı yerden devam etmeden önce Çakır Beyliği biraz daha hazırlamak istedi. Bu asılanların hepsi cumhuriyetin karşıtlarıydılar. Cumhuriyetin inkılaplarına karşıydılar. Ama Gazi akıllı adamdı. Sosyalizmin cumhuriyetin hedeflerine aykırı olmadığını biliyordu. Hatta cumhuriyetin ruhunda yeri olduğunu biliyordu. Hiçbir sosyaliste dokunmayışı bundandır. Haddinden fazla cezalandırılmış tek bir sosyalist gösterebilir misin? Adnan Bey'in gösterebileceği örnek yoktu. Gerçekten Çineli imamın dediği gibi cumhuriyetin bekası için çok sayıda insan asılmıştı ama haddinden fazla cezalandırılmış ya da kellesi alınmış tek sosyalist yoktu. Çineli Adnan Bey'in istediği kıvama geldiğini fark etti. Bir iki vurucu cümleyle bu gecenin perdesini kapatmak istedi. Bütün isyanlara bak Çakır Beylim. Hepsinde irtica zihniyetinin hortlaması vardır. Hepsi bir siyasetin aleti olarak baş kaldırmıştır. Cumhuriyetin başındaki en büyük bela budur. Dua edelim ki bu sabah her şey bitmiş olsun. Adnan Bey ayağa kalktı. Hoca Efendi'ye saygısızlık etmek istemiyordu ama oturduğu yerde kalmayı tercih etti. Belki Çakır Beyli bu kasaba imamına bir seviye farkı hissettirmek istemiş olabilirdi. Hoca Efendi gözü korkacak adam değildi. Telaşa kapıl Çakır Beylim, telaşa kapıl. Sen bu cumhuriyete çok lazımsın. Bilesin ki ileride bu irtica belası bu cumhuriyeti çok ama çok hırpalayacaktır. Ayağa kalkarken saygılı davranışın inceliklerini sergiledi. Adnan Bey'e yol verdi. Bir gururun heyecanlarını nasıl taşıyacağını bilen terbiyesini gösterdi. Seni tanımanın gururunu bırakacak çoluğum yok, çocuğum yok. Bir hatırayı sahibinde zenginleştiren şey evlad-ı ayaldir. Sakın nesilsiz bir hayata itibar etme Çakır Beylim. Evlen, çoluğa çocuğa karış. Kapıya doğru yürüdü. Birkaç adım attıktan sonra durdu. Vestiyer aynasında kendini seyretti. Kelli kulak yerinde bir adamın aksiyle gülüyordu. Gözlerindeki tebessümden mutlu oldu. Aynadaki suretini selamladı. Çok şükür ki merhametli ve sabırlı bir tanrının kullarıyız. İştirakün şurası gamlıydı. Sünnetçi Refik zaman kaybetmeden acı haberi verdi. Önceki gece Feriköy mezarlığına giden yolun tenhasında bir habis el tetiği 3 kere düşürmüş ve topçu Fuad'a kıymıştı. Fuat Piyale Paşa amele şurasından çıkmış evine dönüyormuş. Sabahın erken saatinde Balıkesir'e, oradan İzmir'e gidecekmiş. Seneler senesi hiç kuşkuya kapılmadan geçtiği yollarda bir hain tertibin kurulacağına ihtimal vermemiş. Kendini kolla diyen yakınlarına övünerek, "Burası benim mahallem. Bu mahallenin terbiyesinde kimse anayı evladından ayırmaz." diyormuş. Biri bu terbiyeye karşı gelmiş ve Fuad'ı annesinden ayırmıştı. Müyesser renk vermedi. Sadece gözünün yaşını boşalttı. Yanaklarına akan 3-5 damla çene kemiğinden kayarak boynuna, oradan da göğüslerine uzandı. Tuzlu serinlik bir hasretin artık ebediyen bittiğini hatırlatıyordu. Çakırbeyli'de en zifiri karanlıkta bile insana bir ışığın yandığı huzurunu veren garip bir aydınlık vardır. Adnan Bey konağın balkonundan çiftliğin uzayıp giden bağlarını, bahçelerini, ovalarını seyrediyordu. Birden kapı çalındı. Köylüler toplanmış ve sessizce ağanın evine gelmişlerdi. Koskoca kalabalıktan tek ses çıkmıyordu.